Mısra-i Berceste. İnsan büyük alem. Surete göre küçük alem sensin. Manadaysa büyük alem sensin. Görünüşte dal aslıdır meyvenin. Batındaysa dal vardır meyve için. Olmasaydı meyve meyle ümidi, bahçıvan hiç ağacı diker miydi? Zahirde meyve ağaçtan doğsa da, ağaç meyveden doğmuştur aslında. Mustafa bundan der, Adem enbiya, halefimdir sancağımın altında. O fenler sahibi bu yüzden dedi, biz sonrayken öne geçtik gizini. Görünüşte Adem'den doğmuşsam da, atalar atası oldum manaca. Melek benden dolayı etti secde, Adem ardımca çıktı yedinci göğe. O halde manaca babam doğdu benden, manaca doğmuştur ağaç meyveden. İlk fikir sonradan gelir eyleme, ezeli vasfeden fikirse hele. Hasılı bu kervan bir anda işte, göğe gider gökten gelir hep böyle. Bu yol, bu kervana uzun değildir. Kurtuluş, kurtulana zor mu gelir? Gönül de her zaman gider Kabe'ye, cisim gönle tabi olur minnetle. Bu uzun kısalık cisim içindir. Allah varken uzun kısa da nedir? Allah, tebdil ettiği zaman cismi, fersahsız ve milsiz olur gidişi. Yüz ümit var şu zamanda ey yiğit. Lafı bırak, aşıkça adım at, git. Göz kapaklarını yumup gemide, uyusan da yol alırsın sen yine.
Konuğumuz Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç'ın Mesnevi çevirisinden bir örnekle başladık değerli dinleyicilerimiz.
Hicabi abi tekrar hoş geldiniz. Geçen hafta Mesnevi'ye ilişkin, sizin çevirinize ilişkin çok güzel bir sohbet yaptık. Bu hafta Mesnevi'nin kendisini konuşmaya çalışacağız. Mesnevi'ye geçmeden önce Mesnevi çevirileri hakkında, Mevlana'nın eserleri hakkında bir ana çerçeve çizdik.
Evet.
Bu haftaki programımızda da Mesnevi'den bahsedelim istiyoruz. Hicabi abi, Mevlana'nın en büyük eseri, bütün dünyaya mal olmuş bu şahsiyetin en az kendisi kadar önemli eseri Mesnevi, hiç kuşkusuz. Mesnevi'yi son 10-15 yılında yazdığını biliyoruz. Ben Mesnevi'yi konuşmadan önce gene size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Mevlana'nın kendisinden bahsederken de, eserlerinden bahsederken de bir fikir adamından bahsediyormuş gibi bahsediyoruz, konuşuyoruz genellikle. Ama Mesnevi özde bir şiir kitabı. İşte Divan-ı Kebir bir şiir kitabı. Tamam, konuşmaları düz yazı anlamında mevcut. Ama şiirinden biz böyle bir düşünce adamının düşünce eserinden bahseder gibi bahsediyoruz. Evet. Bir edebiyatçının sanatındaki yetkinliğinin göstergesi olan mesela işte kitabından, eserinden, şiirlerinden bahseder gibi bahsetmiyoruz genelde.
Evet.
Bu şiirin böyle çok fazla düşünce, hikmet, öğüt, fikir yüklü olmasından mı kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor
aslında
acaba?
Çok önemli bir soru ama zor bir soru gerçekten. Şimdi şöyle bir ikilem var günümüz edebiyat dünyasında aslında. Yani şair dediğimiz zaman fikirle çok fazla alışverişi olmayan kişi gibi. Yani fikir var ama fikir adamı olarak tanımlanmıyor şairler. Yanılıyor muyum? Yani evet. Pek çok şair var.
Evet.
Bundan koptuk. Sezai Karakoç'tan, İsmet Özel tabii. Son kişi belki de o yani evet. İşte. Yani o fikir adamı ama şair. Ondan sonraki şairler fikir adamı değiliz diyecekler neredeyse. Yani öyle bir duruma geldik. Bu soru biraz bundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama Mevlana bir fikir adamı, bir alim ama aynı zamanda şair. Kendisi şairliği kabul etmiyor. Yani şair olduğunu önemsemiyor.
Galiba bir yerde şiir diyor benim günlük konuşmam. Yani ben böyle konuşuyorum diyor.
Şimdi aslında bir özel olarak övünme şiir var onun içinde.
Evet,
bir
şiir yazmıyorum
ama
diyor.
Diyor ki ben işte doğduğum yerlerde kalsaydım şiirle ilgilenmeyecektim. Ama Anadolu'nun insanı beni şiire teşvik ediyor. Yani burada şiir çok seviliyor. Ben o yüzden bununla uğraşıyorum. Yoksa ben bunlarla uğraşacak biri değilim gibi bir şeyle. Ama her söylediği şiir oluyor. Yani öyle güçlü bir yetenek ve güçlü bir donanıma sahip ki söyledikleri şiirde de en üst düzey örnekler arasına girebiliyor. Özellikle Divan-ı Kebir. Mesnevisinde de özellikle bu seçmelerde yer alan kısımlar
evet.
Biraz o yönden seçildi. Hikayeler değil de şiiriyeti yüksek yerler seçildi. Mesela orada da görüyorsunuz çok tercümede kayıplar olmasına rağmen güçlü bir evet. Şair var.
Süreçten bahsedebilir misiniz? Mesnevi'nin yazılma süreci.
Evet. Mesnevi işte,
çok değişik bir süreç var. Yani bütünüyle ilhamla yazılıyor.
Evet.
İlham nerede gelirse orada
evet, yani
irticalen.
Hayatın içerisinde. Yani
böyle bir şiir yazma tarzı yok
yani
ayrıca.
Başlangıcı belki işte teşvikle başlamıştır. Yani dostlarının Hüsamettin Çelebi'nin Mesnevi'nin katibidir aynı zamanda.
Kaydalan
kendisi.
Kişi.
Tabii. Onun ısrarıyla başlanmış bir iştir. Ve her defasında Mevlana bunu hatırlatıyor Mesnevi'nin içerisinde. Ondan bahsediyor. Sen başlattın devamında sen getir gibi şeyler söylüyor. Ve her ortamda yeri geldiği anda söylüyorlar, yazıyorlar, kayda geçiriyorlar. Sonra mukabele ediliyor. Yani düzenleniyor yani bakılıyor tekrar. Bunlarla ilgili bilgiler var. Yani Hüsamettin Çelebi söylenenleri kaydediyor. Daha sonra bir daha okuyor Mevlana'yı. Ama bu her ortamda olabiliyor. Yani medresede olabiliyor, mescitte olabiliyor, evde olabiliyor, hamamda olabiliyor. Şimdi o zamanın hamamları da böyle kültür ortamları gibi. İnsanlar orada saatlerce oturup sohbet ediyorlar. O yerlerde de Mesnevi'nin söylendiğini biliyoruz. Ve sizin belirttiğiniz gibi 15 yılın son belki eseri. Bütün birikimi artık süzgeçten geçmiş.
Evet.
Ve dünya görüşünü orada okuyabiliriz Mevlana'nın. Yani Mesnevi diğer eserlerinin üzerine konulmuş bir taç gibi. Böyle tanımlayabiliriz.
Altı defterde toplanıyor.
Evet.
Altı cilt olmasının nedeni de
defter
bu.
Defter diyor kendisi evet. Ve her defasında. Ama bir şey yok. Hayatın içinde olduğu için ne rast gelirse, hangi konu açılırsa, hangi konuya ihtiyaç varsa o konuşuluyor ve hatta ciltler arasında da böyle bir geçişkenlik var. Bir ciltte bitmemiş bir hikaye öbüründe devam edebiliyor. Aynı konu devam edebiliyor. Altıncı defterde Mevlana'nın son günlerini yaşadığını bile hissedebiliyoruz. Yani bazı şeylerinden hastalık süreci falan anlaşılıyor. Evet. Ve en sonunda da işte yarım kalıyor aslında. Yani bitiyor ama son şeyleri bir devam edecekmiş gibi bir izlenim var.
Sayın Kırlangıç, Hazreti Mevlana Mesnevi'de neyi anlatıyor?
İnsan anlatıyor. Birinci şey bu. Yani o ilk 18 beyit aslında Mevlana'nın ön sözü gibi, Mesnevi'nin ön sözü gibi.
Edebi sanatlarla ilgili.
Evet, kendi yazdığı bir şey. Yani söylediği değil, söylemiştir ama yani kendi kaleme almış.
Sezai bizzat. Karakoç'un şöyle bir yorum var abi. Peki siz katılır mısınız buna içerikle alakalı olarak? Mesnevi bir tür Kur'an tefsiridir. Yani diyor. Yani bir doğrudan tür, bildiğimiz klasik anlamda bir tefsir tabii. değil hiç kuşkusuz ama. Evet,
bilimsel tariflerle değil ama bir tefsirdir sonuçta. Yani bir tür şeyi aslında ifade ediyor bunu. Çünkü hayatı anlarken Kur'an'ı da anlayıp hayatta uygulama kaygısı var Mevlana'nın. Topluma onu aktarma kaygısı var. Peygamber Efendimiz'in örnekliğini aktarma kaygısı var. O yüzden hem bir peygamber sireti gibi, siyer gibi, hayat hikayesi gibi ve onun ahlakını anlatan şeylerle dolu, hem de Kur'an'ı anlamaya yönelik.
Galiba sonuç olarak da çıkan en önemli sonuç ahlak. Yani evet. Mesnevi'yi okuyan ruhen, ahlaken kendini yükselmiş hissediyor. Böyle manevi iklime sahip bir eser Mesnevi.
Tabii yani bir eğitim malzemesi, yardımcı kitabı diyelim. Yani bireysel olarak insanın bulunduğu yerden daha yukarıya yükselmesi için bir vesile, yani bir merdiven, asansör gibi düşünülebilir. Hatta insanların bunalımlarından kurtulmasında da önemli ipuçları. Her dinden, her düşünceden insana bu ipuçlarını verebilir. O açıdan dünyada böyle ilgi görüyor. Yani hayata bakışınızı sizin yeniden kurguluyor belki. Yani siz orada yeni bir bakış kazanıyorsunuz veya kendi bakış açınızı değiştirme ihtiyacı hissediyorsunuz onu görünce. Bazen yani sıfırlıyorsunuz, yeniden başlamaya karar veriyorsunuz. Evet. O yüzden Mesnevi'yi okumak baştan sona okumak şeklinde olmayabilir. Yani her yerinden başlayabilirsiniz Mesnevi'yi.
Peki Mesnevi'yi herkes okuyabilir mi? Okumalı mıdır? Yoksa ehlinin okuması gereken özel mahiyetli bir eser midir? Mesnevi'den nasıl istifade edebiliriz?
Evet, güzel bir soru. Mesela Divan-ı Kebir herkes okumalı mıdır deseniz ben emin değilim. Yani herkes okumayabilir, okumasın. Çünkü çok başka bir şey. Ama Mesnevi'yi herkes okuyabilir.
Yani herkes, tek başına?
Tek başına da okuyabilir.
Bilgi birikimi olması
yani, evet. Mesela tek başına okumak belki düşünce sahibi insanlar için daha güzel. Fakat bilgi birikimi az olan insanlar için biri okurken dinlemek belki daha güzel. Ama şöyle bir şey var. Mesnevi'nin katmanlarından söz eder hep araştırmacılar, Mesnevi'yi şerh edenler, günümüzde makale yazanlar. Mesnevi'nin katmanları vardır. Yani bir şey okursunuz, oradan bir şey alırsınız. En az aldığınız şey mesela güzel bir hikayedir. Yani onu bir dost meclisinde, sohbet anında aktarmanız bile oraya güzellik katar. Yani öyle hikayeler var ki dış yüzü bile sizi
yüzlerce, belki meşgul eder, hikaye
sizin
var.
Hoşça vakit geçirmeniz bile sağlar. Ama bunun bir alt katında bir şey vardır. Daha altında bir şey vardır. Ve bu insanların alım gücüne göre de değişir ve zenginleşir. Mevlana o ilk 18 beyitten sonra bir şey söylüyor. Özgürlükten bahsediyor. Yani dünyadaki bağlardan kurtulmayı tavsiye ediyor öncelikle. Bağı çöz, özgür ol. Daha ne zamana kadar işte altına, gümüşe esir olacaksın diye başlıyor. Yani orada insanların hesap kitap işlerini bir kenara bırakıp özgür düşünmelerini öğütledikten sonra şöyle bir beyti var. Denizi testiye doldursan ne kadar alır? Bir günlük kısmeti ancak diyor. Yani herkesin bir kapasitesi vardır. Herkes oradan bardağını doldurur, sürahisini doldurur, onu kullanır. Yani o bir deniz, Mesnevi bir denizdir. Yani bazıları okusun, bazıları okumasın demek.
Aslında şerhe yoruma ihtiyaç var yani.
Şerhe ihtiyaç var ama evet. Şerhsiz de okuduğunuzda bir tat alırsınız, bazı yerlerinden bir şey alırsınız.
Münacat. Sen ki altın eyledin bu toprağı, Ebul Beşer ettin diğer toprağı. Senin işin özleri tebdil, ihsan. Benim işim sehiv, hata ve nisyan. Sehvi ve nisyanı ilme dönüştür. Hep öfkeyim sabra, hilme dönüştür. Ey çorak toprağı ekmek eyleyen, ey ölü ekmeğe can bahşeden sen. Sen, ey şaşkın canı rehber eyleyen, yol yitirmişi peygamber eyleyen. Yerden bir parçayı sen gök eylersin, yeryüzünü yıldızlarla bezersin. Kim bu dünyayı ab-ı hayat bilse, diğerlerinden tez gider ölüme. Gönül gözüyle seyreden dünyayı, görür burada her an sanatkarlığı.
Tabii yeri gelmişken sizin bir özelliğinizi daha dinleyicilerimize belirtelim. Siz uzun süredir Türkiye Yazarlar Birliği bünyesinde Mesnevi Dersleri başlıklı bir program icra ediyorsunuz. Orada Mesnevi okumaları yapıyorsunuz. Mesela biraz önce aktardığınız beyit örneğinde de görüldüğü gibi beytin galiba yoruma
tabii
ihtiyacı var.
Yani üzerinde çok şey söylenebilir ama hiçbir şey söylenmediği zaman da insan ondan bir şeyler alır. Yani şiir de öyledir. Başka konuşmalar, yazılar da öyledir. Yani şimdi herkes bir şekilde ondan faydalanır. Yani Mesnevi Divan-ı Kebir gibi değildir o açıdan. Bütün halka hitap edebilir. Ama orada mesela bazı alimler diyorlar Mevlana'nın döneminde, işte biz felsefi konuları, mantık konularını çok derinlemesine anlatmaya çalışıyoruz. Mevlana çıktı, bir beyitle bunu anlattı diyorlar. Bir beyit söylüyor ve aslında çok derin bir konuyu izah etmiş oluyor. Bu tür bir tarafı var Mesnevi'nin. Hikayelerinin dediğim gibi bir dış yüzü var. Gerçekten mesela şimdi bugünün öykü yazarları öykü yazıyorlar. Ne için öykü yazıyorlar? Mesela yazdıkları öykü neyi amaçlıyor? Sadece belki kendi içindeki bir şeyi öyküleştiriyor. Ama Mevlana onu da yapmış oluyor aynı zamanda, başka şeyler de yapıyor yanında. Yani
şiir sanatının açıdan, icatlarını
tabii,
da
yani
yerine getiriyor.
Yani pek çok şeyi yapıyor. Fikri olarak da yapıyor, edebi olarak da yapıyor. Anlatı türünün özelliklerini de orada insanlara aktarıyor. Bazen öyle öyküler var ki Mesnevi'nin içinde. Bir beyitle siz büyük bir süreci
özetliyorsunuz.
Yaşıyorsunuz yani. Canlanıyor sizde. Bir cümle kuruyor. Bir dönemi anlatıyor belki bir insanın hayat hikayesinde. Böyle tabii pek çoğunda var. Sadi'de de aynı şeyler vardır. İşte kısa öykü, küçürek öykü diyorlar ya.
Evet.
Şimdi ona benzer şeyler var. Ve o bir satırda önemli bir şeyi size aktarıyor ve siz tamamlıyorsunuz onu. Belki bir şey, sinema sahnesi gibi. Böyle özellikleri olduğu için herkese hitap ediyor. Herkesin okumasını öneririz. Yani.
Evet. O yüzden yazıldığı zamandan günümüze dek de tabii güncelliğini koruyan
tabii
bir eser.
Yani yeni söz her defasında yeni bir şeymiş gibi algılanması asıl. Mesela yenilik tarafı bu. Yani yeni şeyler söylemek lazım diyor ya.
Evet, günün, bugünün, yarının şairi diyebiliriz Mevlana için. Evet, şimdi Hazreti Mevlana 17 Aralık'taki vefatını Şeb-i Aruz gecesi olarak niteliyor. Bu noktadan hareketle Mevlana'nın zihin ve gönül dünyasında ölümü, ahireti konuşalım biraz.
Şimdi burada mesela düğün gecesi, gelin gitme gecesi. Yani bir insan
ölüm kendisi, anı için diyor bunu bir de.
Ölüm anı için, düğüne benzetmesi. Bir de aslında tabii bu belki kendinin doğrudan ifade ettiği bir şey değil ama yani ölümle ilgili söylediği şeyler böyle. Yani güle oynaya ölmek şeyi var. Tabii ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifine.
Biraz önce özgürlükten var. Bahsettiniz, evet, özgürlük abi. Yani şimdi bu şekilde ölümü algılayan bir insan, evet, neden korkar?
Tabii korkmuyor ve
yani özgürlük yani insanın ölesi çerçevesinde geliyor, düşündüğümüzde.
Tabii şeye teşvik yok burada. Ölmeye teşvik yok ama ölmeye hazır. Hiç umursamamak. Tabii, evet, burada şey de var. Diyor işte gelip diyor mezar toprağımı öpeceksin, ağlayacaksın. Yani şimdi gel de öp yüzümü. Yani evet, bu tür yaklaşımları da var. Yani o Şeb-i Aruz aslında oradaki istiare, İstiyor, metafor çok büyük bir şey. Yani gelin gidiyor süslenmiş. Bu duyguyla o yolculuğa çıktığını düşünebiliyor. Yani bunun derinliğini hayal etmek bile, evet, zor yani.
Mevlana kutlamalarının genel adı da bu değil mi?
Şeb-i Aruz,
evet, törenleri olarak kutlanıyor.
Evet, evet. Yani o hafta işte kutlanıyor.
Evet. Teşekkür ediyoruz efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel bir sohbetti.
Değerli dinleyicilerimiz, Mısra-i Belcesi'nin sonuna geldik. Konuklarımız Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç ve şair yazar Osman Özbahçe'ydi. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mevla kimdir? Seni azat edendir. Kölelik prangasını çözendir. Özgürlüğe nübüvvet yol gösterir. Bu yüzden nebiler özgürlük verir. Sevinin ey müminler taifesi. Özgürleşin serviyle zambak gibi. Fakat her an hoş renkli bahçe gibi, dilsiz halde suya şükredin şimdi. Dilsiz şükreder serviler ve bahçe, suyla ilkbaharın adaletini. Yeni giysiler giyip etek sürürler, mest ve şen raks edip saçarlar amber. Bahar şahından gebedir her biri, meyve inci dolu sandık cisimleri. Meryemler kocasız Mesih'e gebe, suskunlar söz olmadan geldi dile. Bizim ay ne hoş parlar konuşmadan, her dil nurumuzla olur konuşkan. İsa'nın dili Meryem nurundandır, Adem'in dili o yansımadandır. Ey eminler, nimet şükürle artar, demek ki bitkide başka bitki var. Burada tersidir, alçalır yetinen, bu durumda yücelir tamah eden. Mısra-i Berceste.